Ayrım 2, sayfa 22. Tehcir. O güzel günlerin birinde annemin gizli gizli ağladığını fark ettim. Evden çıkınca halalarımın da köyün tüm kadınlarının da gözü yaşlı olduğunu gördüm. Kaygılanıyor bir gezleme gereği görmeksizin gitgide daha şiddetli hıçkırıklara kapılıyorlardı. Biz çocuklar olanlardan habersiz ama huzurumuz kaçmış bir halde dürtüsel olarak annelerimizi gözden kaçırmamaya çalışıp onların dibinden ayrılmaz olmuştuk. Şahin'in gölgesi avluya vurduğunda annelerine sığınan civcivler gibiydik tıpkı. Sonradan oradan buradan duyduğumuz birkaç cümleyi zihnimizde birleştirerek aile reislerimizin yakalanıp Türkler tarafından kurşuna dizildiğini anlamıştık. Benim babam da evde değildi. Annemle nenem birbirlerine sıkı sıkı sarıldı, benze atmış yüzler ve ağlamaktan çökmüş gözlerle hıçkırıklara boğularak aralarında her şey olağanmış gibi bir ses tonuyla konuşmaya çalışıyor ama başaramıyorlardı. Ben ne söylediklerini tam olarak anlayamıyordum ama ağızlarından kıymık gibi çıkan o sözler kanımı donduruyordu. Tutuklamalar, yangınlar, yağmalar, kurşuna dizme. Sivas'ta 1915 yılının Temmuz ayında aralarında doktorların, tüccarların, öğretmenlerin, avukatların da bulunduğu 1400 kişi yargılanmadan kurşuna dizilmiştir. Etrafımdaki her şey dalgalanır gibiydi. Evim, tarlalar, gökyüzü ve çok sevgili bahçemin ağaçları rengini yitirmişti sanki. Giydiğim pamuklu elbise de aniden bulaşmış, sanki üşümeme neden oluyordu. Gün annemin gözyaşları ve anneme tutum ağlayan Ulaş'taki akrabalarımızın ani ziyaretleriyle geçti. Ben bir çareydim. Kimsenin canı yanmamış olmasına karşın, herkesin bir anda ağlamaya koyulmuş olmasını anlayamıyordum. Bedenlerimizi ısıtmayı sürdürse de güneş o eski, bildik güneş değildi. Rüzgar ağaçların arasında inliyordu sanki. Minik kedim miyavlaya miyavlaya ayaklarıma sürünüyordu. Doğada hem her şey değişmiş hem de hiçbir şey değişmemişti. Ben de herkes gibi ağladım o gün. Karanlık bizi mutfağa topladı. Panjurları kapattık, kapıları sürgüledik. Artık ben de eli kulağında bir tehlikenin varlığını hissediyordum. Korkunç bir şey evimize doğru yaklaşıyordu. Yalnızlık, bizi koruyacak babamdan yoksunduk. O gece uyumadık. Tandırın etrafında toplanmış tuzdan heykeller gibi uyanık kaldık. Fısıldayarak konuşmaya çalıştık. Annem gecenin bir vakti birden her zaman tatlı ve mizacı olduğu için alışık olmadığımız garip bir şekilde sıkın ve otoriter bir ses tonuyla ani karar aldı. Ağabeylerime bahçede kendisinin gösterdiği noktaya çukur kazmalarını emretti. Ben arkalarından gitmemeliydim. Nenemin yanında kalmalı ve ona arkadaşlık etmeliydim. Kaygılarım yorgunluğuma yenik düştüğünde nenemin kucağında uyuyakaldım. Sabahleyin uyandığımda annemle nenemin ekmek yapmak için hamur yoğurduğunu, güneşin her sabah olduğu gibi pencereden içeri girdiğini gördüm. Burnuma köyümün kokusu geliyordu. Her şey her zamanki gibi yerli yerinde duruyordu. Kedim bana sürtünüyordu, dışarıda köpek havlıyordu. Dünyamı yeniden karşımda bulmaktan mutluydum. Kötü bir rüyadan uyanmış gibi rahatlamış hissediyordum kendimi. Ama aradan çok zaman geçmeden güneş mavi göğe tamamen yükseldiğinde ve sabah sisi dağılmaya yüz tuttuğunda iki asker kapı kapı dolaşmaya başladı ve 12 yaşından büyük tüm delikanlıları jandarmaya götürmek üzere alıp götürdüler. Sıradan bir denetim yapmaları gerektiğini söylüyorlardı. Bizim eve de geldiler. Annemin onlarla bilmediğim bir dili konuştuğunu duyduğumda şaşakaldım. O garip dilin Türkçe olduğunu ve annemin onlara tüm çocuklarının 12 yaşından küçük olduğunu söylediğini sonradan öğrendim. Bu doğru değildi. Abim Aysak yaklaşık 15 yaşındaydı ama şansına küçükken terastan düşmüş, daha da büyüyememişti ve olduğundan genç gösteriyordu. Gerçekleşmekte olan trajediyi anlatmaktan ziyade aile bireylerinin biçare çehrelerinden okuyordum. Her şey anlayabildiğimden çok daha hızlı gelişiyordu. Tüm köyün iştirak ettiği bir kabus yaşadığımı keşfetsem hiç şaşmazdım buna. Aradan çok zaman geçmeden annemin yüzü bu gizli saklı umutlarımı siliverdi. Emir vermek için bir evden diğerine giden Türk jandarmalarının tanıdık olmayan yüzlerinden de bu onların kabus olmadığına dair korkunç gerçeklikler fışkırıyordu. Geride kalmış olan herkese, yaşlara, kadınlara ve çocuklara derhal yola çıkmak üzere hazırlanmaları emredildi. Türk jandarmalar her şeyin olduğu gibi evde bırakılmasını, bunun sadece bizleri savaş alanının dışarıda bırakmak amacıyla alınan bir güvenlik önlemi, Osmanlı İmparatorluğu otoriteleri tarafından tehcir edilenlerin olduğunu ve bir süre sonra evlerimize döneceğimizi söylüyordu. Herkese yetecek kadar evi bulunan sakin bir alana götürüleceklerdi bizi. Kadınlar Aksor, teçhir diye bağırıyorlardı. Bu sözcük üzerine annem umutsuz bir çığlık attı. O, her Ermeni neslin başına aynı şeyin geldiğini biliyordu. Talan, talan, katliam, hırsızlık, yıkım. O ki 20 yıl önce Kızıl Sultan'ın 1894-1896 Batı'da Kızıl Sultan olarak adlandıran Abdülhamit Sultan'ın büyük katliamları sırasında 300 bin Ermeni öldürülmüş, 2500 köy yıkılmış, binlerce ev yakılmış, zorla sayısız İslamlaştırılmaya başvurulmuş ve pek çok kadın kaçırılarak köle olarak satılmıştır. Zamanında askerler tarafından öldürülmemek için toprağın altındaki bir çukura saklanıp Türk hiddetinden zar zor kurtulmuştu. O günlerin korku hatırasını zihninde olduğu gibi taşıyordu. Ama bu kez yola çıkılacaktı ve yola çıkmak bizi nereye götüreceklerini henüz bilmesek de neredeyse kesinlikle Suriye'nin çöllerinde ölmek demekti. Köylülerimiz buğdayları yeni toplamış, ambarları doldurmuştu ve dolayısıyla Türkler artık Ermeni erkeklerini öldürebilirlerdi. Bizi son anda yerimizden itmelerinin nedeni buydu. Yazın tam ortasındaydık. 22 Haziran'dan 5 Temmuz 1915'e dek Sivas ve civarı boşaltılmıştır. 35 bin kişi güney yolunu tutmuştur. Bu zamanda Türkler şehrin hapishanelerini açmış ve yakınlarındaki vadilerde boğazlanan ya da kurşuna dizilen binlerce Ermeni erkeğini öldürmek üzere suçlulardan faydalanmışlardır. Osmanlı ordusunda hizmet veren yaşları 18 ile 40 arasında değişen Ermeni erkekleri önce silahsızlandırılmış, sonra da kurşuna dizilmişlerdir. İlerleyen aylarda Sivas ve civarındaki Türk halkı katliama uğramış, binlerce Ermeninin atıldığı vadi sularından kan tadı almıştır. Askerler her eve uğradı, daha annem ve abilerim gece geç saatte bahçedeki kuyuya gömdükleri içinde kitap, altın ve annemin mücevherlerinden bazılarının bulunduğu çantaları geri aldılar. Ben olan bitenden hiçbir şey anlamıyordum ve annemi elbisesinin bir ucundan tutup adım adım izliyordum. Ertesi sabah çok erken bir saatte annemle nenem büyük bir telaşla kendi tabirleriyle yolda yenmek üzere tavukları pişirmeye koyuldular. Bir el arabasına gelişigüzel olarak elbise ve örtü attılar. Hayvanlar için önlem alıp ahırları kilitlediler. Evin tüm kapılarını sürgülediler. Sonra derhal yola çıktık. Kollarımda bezden bebeğim. Anneme durmaksızın nereye gitmekte olduğumuzu soruyordum. O da bana göreceksin bak, güzel bir yolculuğa çıkacağız. Sonra da evlerimize döneceğiz diyordu. Benim aklım minik kedimdeydi. Bensiz nasıl yaşayacaktı? Yok yerdire, her yerde beni arayacaktı. Temmuz güneşinde susuz kaldıkları takdirde solacak olan bahçedeki çiçekleri düşünüyordum. Ve ahıra kapatılmış hayvanları aklımdan geçiriyordum. Peki ya ama onlara kim yemek verecekti? Açlıktan ölürlerdi yoksa. Ben annemden boyuna izahat isteyip onu soru yağmuruna tutarken el arabamız meydandaki uzun kervana yöneliyordu. Annem, ağabeylerim, teyzelerim, kuzenlerim ve tüm köy halkı orada toplanmıştık. Hepimiz Türk jandarmalarının gözetmenliği altında bekliyorduk. Şehrim bir tek günde tamamen boşaltıldı. Uzun yıllar sonra Ulaş halkının çok küçük bir kısmının teşcirden kaçma ümidiyle bir taş ocağına saklandığını öğrendim. Kaçaklar orada 6 ay kadar kalmıştı. Suları ve yemekleri vardı. Ama bir hain onları ihbar etmiş ve Türkler onların su kaynağını kesmişti. O zavallılar önceleri nemli toprağa emmiş ve çocuklarının ağızlarını ıslatmaları için vermişlerdi. Ama en sonunda teslim olmak zorunda kalmışlardı. İçlerinden birkaçı kaçmayı başarmıştı ama çoğu yerlerinden çıkar çıkmaz dışarıda konuşlanan Türkler tarafından katledilmişti. Hiddetli çöpçüler tarafından süpürülen titrek yapraklar gibi köyün bir ucuna jandarmanın önüne yığıldık. Jandarma kapının sının dışında geçmekte olan kervana bakan Ulaş'ın müdürü vardı. Aniden bağırarak bizi durdurdu ve uzun süre ayakta bekletti. Tüm köy halkı bekleyişteydi, kıpırtısız, sessiz ve kaygılı. Arkamızda ağır ağır kadınlardan, yaşlılardan ve çocuklardan oluşan upuzun bir kuyruk oluştu. Türk jandarmalar bağırıyor ve tüfekleriyle onları bize doğru ittiriyordu. Bir önceki gün ev ev dolaşıp jandarmaya götürdükleri gençlerin toplu olarak kurşuna dizilmesini görmeye mecbur bırakıldık. Babalarımızı öldürmüşlerdi. Şimdi sıra ağabeylerimize, kuzenlerimize, arkadaşlarımıza gelmişti. Vurulmuş bedenler yakınlardaki bir çukura gelişi güzel atıldı. Bu tüyler ürpertici olayı sonuna dek seyretmek zorunda bırakıldık. Tüfekler bize doğrultulmuştu. Biz tek bir acı haykırışı çıkarmadan, tek bir gözyaşı dökmeden öylece kala kalmış, boyun eğmiş, sersemlemiştik. Ah o anın tüyler ürperticiliği! Anneler oğullarının katledildiğini görerek bayılıyordu. Annem elleriyle gözlerimi kapattı. Herkes bu dehşet karşısında taşlaşmış gibi bakıyor, parmağını bile kıpırdatmaktan aciz olduğu yerde donup kalıyordu. Ölmeden önce bizimkilere kazdırılmış olan o siyah çukura son naaş atılıp da delikanlılarımız gözden kaybolunca ancak o zaman karabalıktan derin bir umutsuzluk haykırışı kopuverdi. Dur durak bilmeyen hıçkırıklar bedenleri sarsıyordu. Akıllar allak bullak olmuş, olup bitenlere inanmıyordu. Siyah şallara sarılmış, soluk benizli ve alt üst olmuş anneler ellerini göğe kaldırıp Tanrı'ya yakarıyordu. Yüksek sesle ağlıyor, Türklere asla unutulmayacak vahşetlerinden, acımasızlıklarından dolayı lanet ediyorlardı. Annelerinin gözlerinin önünde evlatlarını kurşuna dizmeyi tasarlamışlardı. Bu yeni barbarlık, dünyadan habersiz civcivlerin üstüne atlamak üzere olan bir şahin gibi üzerimize süratlenen trajedinin ikinci sahnesiydi. Haykırışlarımız ve karışlarımızla seslendiğimiz Hristiyan Tanrımızın bizi kurtarmak için duruma el koyacağından emin bir mucize bekleyişindeydik. Ama gökler dualarımız karşısında hareketsiz kaldı ve bize mora dönüşmekte olan maviden ve ufku ağır ağır kanadan güneşten başka hiçbir işarette bulunmadı. O zaman ben de insanlardan hem de Tanrı tarafından terk edilmiş hissetti kendimizi. İmansız, ümitsiz kalmıştık. Bunun hemen ardından kaybolmuş bir hayvan sürüsü gibi bilmediğimiz, zorlu ve bizi ağır ağır beyaza boyayan tozlu yollarda sıra halinde yürümeye zorlandık. Evlerimizi, topraklarımızı, varımızı yoğumuzu terk etmeye mecbur bırakılmış, maruz kaldığımız ayrılıkların acısından iki büklüm halde biz, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, kaba jandarmaların gözetiminde başımız eğik, sessiz sedasız, bilinmedik bir yere doğru yürüyorduk. Anneme bizi nereye götürdüklerini gitgide artan bir çekingenlikle soruyordum. Güneşin kavuruculuğundan, tenimin yandığından ve susuzluktan yakınıyordum. Annem bana mataradan bir yudum su veriyor, başımı okşayıp usludur yavrum diyordu. Nenemin hızı kesilmişti. Biz yolun kenarına çekilip onu bekledik ama at üstündeki Türk askerler bizi süngüyle itekleyerek ilerlememizi emretti. Zavallı nenem iki tanıdığımıza tutunarak yürüyordu ve ancak konvoy yavaşladığında ya da durduğunda bize yetişiyordu. Zorlukla nefes alıyordu. Yere yıkılmak üzere gibi duruyordu ama sonra ağır ağır doğruluyordu. Düşüp de yerinden kalkamayan, ölüme terk edilip öylece bırakılıyordu. Yürümek, yürümek, durmaksızın yürümek güneşin altında. Kurumuş damak, sızlayan uzuvlar, annem beni elimden sürüklüyordu artık. Arada bir kucağına da alıyordu beni. Teyzemin ve ablamın bebeğini de dönüşümde olarak kollarında tutuyordu. Her iki bebeği yolda giderken emzirmek gerekiyordu, daima yürüyerek. Nereye gideceklerinden habersiz olan, teşcir edilenlerin ağır ve dağınık konvoyu tepelere çıkıp inerken çözülüyor, bile ve isteyerek toz kaldırarak yürüyordu. Tozlar sonradan tembel tembel yere iniyordu. Manzara değişmişti. Yeşil tarlalar ve köylülerin evleri kayıplara karışmıştı. Ağaçlar çıprak ve seyrekti ve güneşin yaktığı steplerde yer yer renksiz lekeler bırakıyordu. Kervanın etrafında her şey kıpırtısızdı. Akşama doğru Tecer Dağı'nın yamaçlarına ulaştık ve geceyi açıkta geçirmek üzere burada durmamız emredildi. Aileler gruplar halinde, yere çember şeklinde dizilmiş oturuyordu. Tehditkar gecenin soğuğunda gözler kurumuştu. Oradan buradan gelen siyah sesleriyle ve Türk muhafızların hiddetli bağırtılarıyla kesilen gecenin karanlığında annemin büyük ağabeylerim Hovannes ve Arşak'la fısıldı halinde konuştuğunu duydum. Karanlıkta el yordamıyla buluşan kollar, titrek bir kucaklama ardında ise hızlı adımlar. Daha sonra olası olmayan bir kurtulaşa doğru kaçtıklarını öğrendim. Çocuk aklım o gece başımıza gelmiş olan trajediyi tam olarak anlayacak durumda değildi. Tedirgin bir uykuya dalıyor ve sonra tüfek sesleri, bağırışlar, ağlayışlar ve kadınların yakarışlarıyla uyanıyordum. Dolunay vardı ve Türk jandarmaların genç ve güzel kızları kaçıracağı söylendiği için Hripsime ve Yeyi Sepat alıp götürülme korkusuyla sabaha dek çalıların arasına kıvrılarak uyumuştular. Tehcirin o ilk gecesi zihnime silinmez bir şekilde kazılı. Annemin yüzünü hatırlamaya çalıştığımda hatırıma hep o haliyle gelir hala. Toprağa oturmuş, kucağında ona yaslanmış kardeşim ve ben, kolları ve elleriyle bizi sarmalamış, hıçkırıklardan titrek düşmüş annem. Gün doğumu gözümün önüne sıra halinde yürümemizi bağırarak emreden Türk jandarmalarla çizilmiş beyaza çalan bir çarşaf gibi belirmişti. Bilmediğimiz ufuklara doğru yol almaya başladığımızda güneş doğalı çok olmamıştı. Ata binmiş adamlar konvoyu kol geziyordu. Sağımızda dağın ilk yamacından üzerimizi bizi soymak için baston ve tahtalarla kuşanmış vahşi Kürtler kabilesi geliverdi. Elbiselerini koyu renkli kıvrımlarına beni bastırıp gözlerimi kapatan annem nedeniyle zihnim etrafımda algılamış olduğum bu yeni, kısa ama öfkeli şiddet dalgasının detaylarını hatırlamıyor. Koca bir taş parçasıyla başına vurulmuş ablam, Yisepat'in kanlar içinde debelendiğini gördüm. Altın küpelerini almak için kulak memelerini parçalamışlardı. Çok kan kaybediyordu ve acısından delirmiş olan annem, deliği kapatıp kanamayı durdurmak için umutsuzca bez arıyordu. Ağır yürüyüşümüz bitmek bilmeyen 3 gün ve 3 gece daha sürdü. O günlerde ne anlama geldiğini çıkaramadan en çekici kızları köle olarak satmak ya da haremde kullanmak için alıp götüren Türk ve Kürtlerin dikkatini çekmemek için yaşı daha büyük kızların yüzlerini çamura bulayıp çizdiklerini gördüm. Seçilen kızlar kuşkusuz açlıktan ölmeyeceklerdi ama böyle bir hayatta kalmanın bedeli dayanılır gibi değildi. Annemin gözlerimi kapatmaya çalışan titrek parmakların arasından ancak sonradan tam olarak anlayacağım korkunç, mütemadi tecavüz sahneleri gördüm. Tecavüzden sonra kızlar saç baş dağılmış ve yarı çıplak halde bırakılıyordu. Anneleri ellerini göğe kaldırıyor ve 7 nesil boyunca Türkleri lanetliyorlardı. Bir sabah gün doğumunda daha henüz uyurken 10 kadar gencecik kız Türk askerleri tarafından zorla alıkonulmuştu. Daha sonra bir Türk köyüne götürülüp çırılçıplak halde satışa çıkarıldıklarını ve hastalıklı olup olmadıklarına bakmak için orada doktor bile bulunduğunu öğrendim. Saçları başları dağılmış, hatlarını gizleme amacıyla çehreleri çamura bulanmış ablalarım dehşet içinde ürperiyor ve her gece çalılara saklanmayı sürdürüyorlardı. Vahşet sahneleri mütemadiydi. Bir keresinde geceliğin bir bebek kılıçtan geçirildi çünkü açlıktan ağlıyor ve Türk jandarmalarını rahatsız ediyordu. Annem ağladığında torununun ağzını hemen tıkamaya davranıyordu. Komşumuz olan bir köylü kadın doğurmak üzereydi. Annem ona yardım etti. Köylü kadın biz etrafındayken bebeğini dünyaya getirdi. Ama yavrucak nefes almıyordu. Biçare kadının bağırtılarını duyan jandarma ona doğru yaklaştı, yeni doğan bebeği süngüledi ve uzaklara fırlatıp attı. Uzun yıllar sonra Türk muhafızlarının dikkatsiz bir anından faydalanarak annemle 2 ablamın, Hepsime'nin yeni doğan bebeğiyle kaçtıklarını öğrendim. Yakınlardaki bir ahıra saklanmışlar ve sırt sırta oturup çocuğu aralarına almışlar. Anneanne ve anne bebeğin içinde yanan minicik alev sönene dek sırtlarını birbirine doğru bastırmışlar. Bunu Türkler tarafından yakalanmadan önce yapmışlar. Bebek her halükarda açlıktan ölmeye mahkumdu. Şayet bir anne kurban düşmemek için kendi öz evladının hayatını gözden çıkaracak hale geliyorsa buna neden olan barbarlığın çehresi nasıldır? Sabahları yürümeye devam ediliyordu. Yürümek, yürümek, durmaksızın yürümek. Aç ve susuzduk. Az miktardaki erzağımız tükenmek üzereydi ve köylerdeki çeşmelerden su alabilmek için jandarmalara para ödemek lazımdı. Elbiseler yırtılıyor, ayaklar kanıyordu. Ağır ağır etlerinden soyunan kötü kokulu ve ürkek yaratıklara dönüşmüştük artık. Toz toprak aşımızdı, gecenin soğuğuysa donmuş ruhumuzdu, sesimiz dilsizdi. Güneş doğduğunda ovaları yükselen ve sonra inen ve gene bir ovaya açılan dağ patikalarıyla benimkine çok benzeseler de bilmediğimiz köylerden geçmek üzere yola çıkıyorduk. Güneş de köyümdekine benzer bir köydü. Havada bazen aynı güzellikte kokuyordu. Gözlerimi kapadığımda hala Ulaş yakınlarında olduğumun hayalini kurabiliyordum. Gözlerim bana bunu söylüyordu ama Türk gençlerin attıkları taşlara maruz kaldığımızda ya da kendi dillerinde konuşan kadınlar yüzümüze tükürüp bizi ittiğinde acımasız gerçeğe bir anda dönüveriyordum. Jandarmalar onlara mani olmuyordu. Uzun yıllar sonra Türk halkının Ermenilere karşı camilerde mollar tarafından cihada hiç görülmemiş bir biçimde kışkırtıldıklarını öğrendim. Bir akşam Kangal, Ulaş'ın 40 kilometre kadar güneydoğusunda bulunur, Sivas'tan 110 kilometre uzaklıktadır. Kangal Türkiye'de bugün hala Sivas Kangal adını alan köpekleri ve Kangal sucuğuyla meşhurdur. Adında bir köyün yakınlarına geldik. Orada da açıkta yattık ve gece her zamanki gibi bağırışlar, inleyişler ve silah ateşleriyle yırtıldı. Kabarmış bir denizde kaçınılmaz olarak batmaya yüz tutan bir gemideymişçesine anneme yapışıyor ve onun kahve gibi kara gözlerini inceliyor. Onlarda kaderimize dair küçük de olsa bir işaret görmeye çalışıyordum. Ama hiçbir şey göremiyordum. Gün doğumunda yeniden yürümeye koyulacağımızdan başka hiçbir gelecek, hiçbir umut okuyamıyordum o gözlerde. Birkaç gün yürüdükten sonra Deliktaş. Deliktaş Kangal'dan önce gelir. Barbar'ın hatırasında yer ve zamanla ilgili bu hata, hikayenin kendisine aitliğine, özgünlüğüne işaret eden bir mühürdür. Adında bir köye geldik. Bu köyün kenarında geçici olarak yerleşmemizi sağladılar. Bu geceyi de soğuktan ve yorgunluktan bitap düşmüş halde geçirdik. Birbirimize sıkı sıkıya sarılsak da bedenlerimiz ısı vermekten acizdi artık. Ev ve peynir biteli çok oluyordu. Ekmeğimiz ise çok azdı artık. Annem Hovnan'la beni peşinden sürüklüyordu. Akşamları gözümüzle birbirimizi sanıyorduk. Ben bir keresinde evlat edinmiş kardeşimin ortadan kaybolduğunu fark etmiştim. Teşhir edenlerin kalabalığında artık ne gözyaşı, ne sorgu, ne de duygularım vardı. Annem ağlamayı uzun zaman önce kesmişti ve bakışı uzaktı artık. Sorularımı yanıtlamıyordu. Sadece başımı okşuyordu ve geceleri soğuk ve nemli toprağa uzandığımızda ısınmak için beni kendine doğru sımsıkı bastırıyordu. Bana uyumaya çalış ama uyumadan önce dua edelim. Göklerdeki pederimiz adın yüceltilsin. Duamızı ablalarım ve bizim grupta yer alan kadınlar kısık sesle katılıyordu ve bu mırıltıyla gözlerimi kapatıp yorgunluğa yenik düşerek uyuyakalıyordu. Deliktaş. Her zamanki gibi jandarmaların bağırışlarıyla aniden uyandırıldığım ve gecenin soğuğuyla kas katı kesildiğim bir sabah halam Varta'nın Gül kısık sesle annemle konuştuğunu fark ettim. Birbirlerine söyleyecek bir sırları varmışçasına herkesten biraz ayrı duruyorlardı. Kısa süre sonra halam, benimle şehre gelmek ister misin? Sana Sara Şakar alacağım dedi. Yola çıkmadan önce annemin bana yaklaştığını ve tek söz etmeden beni sımsıkı sardığını ve sanki beni daha önce hiç görmemişçesine uzun uzun gözlerimin içine bakarak hıçkıra hıçkıra ağladığını hatırlıyorum. Ya da beni bir daha hiç görmeyecekmişçesine ağladığını. Halam kararlı bir tavırla bizi ayırdı ve göğsünde bebeğiyle elimden tutarak onunla köyün içlerine doğru gitmeye çağırdı beni. Arkasına baka baka hızlı hızlı bebeğini neredeyse sürükleyerek yürüyordu. Tehcir edilenler kafilesinden kaçıyordu. Daha 100 metre kadar ilerlemiştik ki kaba bir şekilde konvoya dönmemizi söyleyen atlı iki Türk jandarması tarafından durdurulduk. Hayretle karşıladığım bir şekilde Varta hala onlara sabanımızı çeken öküzler için saban aradığımızı ve hemen geri döneceğimizi söyledi. Onları ikna edebildik. Öncelikle bir çalılığın arkasına saklandık ve yaprakların arasına kıvrılarak konvoyun yola çıkmasını bekledik. Bir süre sonra halam yerinden doğruldu ve beni neredeyse sürükleyerek koynunda bebeği var gücüyle koşmaya koyuldu ve ufak bir tepenin arkasından hayal meyal görünen bir köye yöneldi. Adı Deliktaş olan bu köye vardık. Halam görünürde gidecek bir yer yokmuşçasına bir oraya bir buraya yöneliyordu. Evlere varır varmaz kapıları çalmaya başladı. Dehşet içindeydi. Bir şey mi arıyordu? Birine mi bakıyordu? Aradığını bulamadığı için umutsuz gibiydi. Ben böylesi bir endişeye anlam veremiyor, beni sürükleyen ve koluna yapışmış olduğum halama bana bir açıklamada bulunması için ısrar ediyordum. Halamın göğsüne sımsıkı bastırdığı çocuğun canı yanıyor ve sessiz sessiz ağlıyordu. Sonunda halam evlerden birine kapıyı çalmaksızın girmeye karar verdi. Türk bir ailenin eviydi. Kadınlar loş ışıklı odadan bizi dikkatle inceledi. Biz odanın ortasında hareketsiz, soluk sola, ses çıkarmadan duruyorduk. Aniden etrafımızı sardılar ve sessizce kolyelerimizi, küpelerimizi, elbiselerimizi ve üzerimizdeki her şeyi almaya koyuldular. Halam onlara karşı çıkmamamı buyurdu. Ayakkabılarımı da almak istiyorlardı. Ben siyah cilalı o ayakkabıları çok seviyordum. Onları edinmek için uzun süre beklemiştim ve dünyadaki hiçbir şeye değişmezdim onları. Bu yüzden bağırmaya, debelenmeye ve etrafımı tekmelemeye başladım. Bağırışlarımdan rahatsız olan kadınlar bizi tartaklayarak kapıyı ittiler ve bizi üstümüz başımız dağılmış, kana bulanmış, yarı çıplak halde dışarı attılar. Hemen komşu duvarının arkasına saklandık. Kendimize gelip de elimizden geldiğince örtünmeye çalıştığımızda söylenen teçhir edenler kervanının jandarmaların gözetmenliğinde ağır ağır ilerlemekte olduğunu gördüm. Mayrik, Mayrik, anne, anne diye seslendim. Konvoy uzaklaşmıştı bile ve koşmadığım takdirde annemi bir daha asla göremezdim. Ona yetişememe korkusuyla halama acele etmesi için çekiştirdim ama o hareket etmeye hiç de niyetli gibi durmuyordu. Aksine beni ters yönde köyün içine doğru yöneltiyordu. Bağırıyordum, elimi ısırıyordu ve ben elimi kurtarmak için tüm gücümü kullanıyordum ama aldırış etmiyordu. Sonra bir anda her şeyi açıkça anlayabildim. Annemin fısıldayışını, beni kucaklayışını, gözyaşlarını, bakışını, her şeyi anladım. Annem gidiyordu. O beni terk ediyordu. Aradan geçen uzun yıllara rağmen o anları hala aynı acıyla yaşıyorum. Bizi hiçlikten başka bir yere götüremeyecek, çileli bir yol boyunca oraya buraya serpilen doğumlar gibi dağıtan annemin, benim ve kardeşlerimin hayatını kurtarmaya çalıştığını bilmek bile bu acımı dindirmiyor. Bağırıyordum, avuzum çıktığı kadar bağırıyor ve var gücümle beni sakinleştirmeye çalışan, ağzımı kapatan ve Tanrı aşkına susmamı söyleyen halamın ellerinden kurtulmaya çalışıyordum. Çok geç, atlı ve silahlı iki Türk ansızın yan yoldan çıka gelmişti. Tüfekleri üzerimize doğrulmuştu. Tüfeklerinin kara namlusuna bakıyordum ve birkaç gün önceki katliam sahnesi gözümde canlanıyordu. Varta halam koluyla beni sımsıkı sarıyor ve orada gözlerini yummuş öylece duruyordu. Dua ediyor olmalıydı çünkü ağır ağır dudaklarını kıpırdatıyordu. Bebeği susuyordu, ben de öyle. Hayatlarımızın son anı olduğunu anlıyordum. Her şey donmuş gibiydi. Tıpkı rüyalardaki gibi bir ses, hiç renk yoktu. İki adama tüfeklerini indirip uzaklaşmalarını buyuran, bizimle kendisinin ilgileneceğini söyleyen at üstünde üçüncü bir adam belirdi aniden. Adam attan inmeksizin beni kucağına aldı, arkasındaki eğere yerleştirdi ve halama kaba bir şekilde kendisini izlemesini emretti. Böylece hiç konuşmadan ve hiçbir şey yemeden bütün bir gün boyunca ilerledik. Adam zaman zaman halamın gücü adamı yürüyerek izlemeye yetmediğinde attan iniyor ve eliyle halama bebeğiyle birlikte ata binmesini işaret ediyordu. Çocuk aklımda kendi kendime bu adamın dost mu düşman mı olduğunu soruyordum. Halama soru sorduğumda halam parmağıyla sus işareti yapıyor, sakinleştirici nazarla bakıyor ve sus, Ermenice konuşmamamız gerek diyordu. Hiç durmadan çeşitli Türk geylerinden geçtik ama hiç kimseyle konuşmadık. İzlediğimiz yolun konvoyun tersi istikamette olduğunu, konvoyun güneye, Türk adamın ise kuzeye ilerlediğini seziniyordum. Buna güneşin sırtımıza değil de yüzümüze vurmasından anlıyordum. Arada bir ağlamaya koyuluyor ve annemi istiyorum diyerek avuzum çıktığı kadar bağırıyordum. Böyle yaptığımda halam eliyle ağzımı kapatıyor ve susmamı emrediyordu. Bu köylerden birini ardımızda bırakmak için çok derin olmayan bir nehirden geçmemiz, yüksek, meşalelerle kaplı bir tepeyi çıkmamız gerekti. Ağaçlarla dolu bir palitakaya daha yeni sapmıştık ki korkunç bir görüntüyle karşılaştık. Halam gözlerimi kapattığında ben yerdekileri, oraya buraya dağılmış, parçalanmış insan bedenlerini zaten görmüştüm. Gözlerimi kapattım ama o görüntüler artık zihnime kazınmıştı ve şu an bile o gördüklerimi hatırladıkça ürperirim. Adam durup o manzarayı uzun uzun seyretti. Ben ise o cehennemden uzaklaşana dek gözlerimi kapatmamı tekrar tekrar söyleyen halamın elini sımsıkı tuttum. Türk adam bir şeyler humurdandı, sonra vahşi bir çığlık attı ve sonra derhal yola koyulduk. Daha sonra halam vasıta ile onların Türkler ya da Kürtler tarafından hırsızlığa uğramış ve paramparça edilmiş başka bir konvoydaki Ermeniler olduklarını öğrendim. Kulmaç Dağı'nın eteklerine varıp Çamurlu Köyü'nü gördüğümüzde akşamın uzun gölgeleri köye inmişti. Bizi yanına almış olan adam burada oturuyordu. Benimkine göre küçük bir köydü. Ahşaptan, samandan ve taştan yapılı birkaç ev vardı. Evlerde kapı yerine minik bir açıklık vardı. Sertleşmiş topraktan yapılı yollar çukur doluydu. Orada başıboş gezinen hayvanlar vardı. Ne bir bahçe ne de renk vardı. Her şey gri ve tesellisiz geliyordu bana. Taştan yapılı alçak bir evin önünde durduk. Gecenin karanlığı her şeyi örtüyordu. Yorgunluktan ve açlıktan bitap düşmüştüm ve tek istediğim yere yatıp dinlenmekti. Tavandan inen ve petrole yanan bir kandille kötü bir biçimde aydınlatılmış bu küçücük eve girdik. Halamın kucağındaki bebeği vardı. Boş olan eliyle omuzumdan tutarak beni nazikçe içeri doğru itiyordu. Burası geçen sefer girdiğimiz Türk evi gibi korku dolu görünmüyordu. Bize iyilikle olmasa bile kötülükle de bakmayan aile bizi dikkatle incelerken halam garip bir biçimde kendini büyük odadaki kanepeye bırakmıştı. Abim Hovannes koca odanın karanlığından bize doğru gelince hayretler içinde kaldık. Hovannes, Hovannes, çok sevgili abim. Birbirimize sıkı sıkı sarıldık ve mutluluk ve acı ile karışık gözyaşları akıttık. Abim beni sımsıkı sarak, annemiz nerede diye sordu. Kaçmasını sağlayamadım diye yanıtladı halam. Hovannes, umutsuz bir çığlıkla kendini tutmaya yeltenmeksizin hıçkıra hıçkıra ağlayarak evden çıktı. Kader sadece bizim kurtulmamızı istemişti.